Ayrım 16.
İbrahim kendisini yakalayan güvenlik memurlarının arasında oturup kara kara başına gelecekleri beklerken artık adillerin eylemine katılmayacağını düşünüyordu. Bundan dolayı üzgün değildi doğrusu. Zaten saçma sapan bir işti. Ama şimdi başının çaresine bakması gerekiyordu. Çünkü polisler bir kez daha mağazalardan hırsızlık yaparken yakalanırsa sınır dışı edileceğini söylemişlerdi. O sabah 7 katlı Alens mağazasının erkek bölümüne gitmişti ve oradaki bir pantolonu gözüne kestirmişti. 3 tane pantolon alıp prova odasına girmiş, üstüne sıkıca oturan lacivert pantolonu çıkarmadan eskisini üstüne geçirivermişti. Gocuğunu giyip prova odasından 2 pantolonla dışarı çıkmıştı. Kimsenin bir şey fark ettiğini sanmıyordu. Lacivert pantolonun paçaları görünmüyordu çünkü kıvırmıştı. Etiketleri ve o kocaman sert plakayı da evde çıkaracaktı. İki pantolonu yerlerine asmış ve kimsenin bir şey görmediğinden emin olunca en alt kata, yiyecek satılan bölüme gitmişti. Otomatik makinelerde döne döne nar gibi kızartılan piliçlerden 2 tane aldı. Piliçler içi kalaylı kağıt torbalar içine konarak veriliyordu. Eve götürene kadar sıcak kalması için yapılmış torbalardı bunlar. Kuytu bir köşede piliçlerden birini sağ tarafa, ötekini de sola koymuş, gocuğunun fermuarını çekmiş, bir paket süt alarak kasaların oraya gelmişti. Akşamüstü kalabalığında çok kuyruk vardı kasaların önünde. Ekspres kasada bile 10 kişi bekliyordu. Kuyrukta beklerken piliçlerin sıcaklığı ağır ağır içine işlemeye başlamıştı. Paketler gömleğinin içinde, göğsündeydi. Torbalar gittikçe daha fazla yakıyor, etine yapışmış bir ateş gibi kıvrandırıyordu İbrahim'i. Ter içinde kalmıştı. Kendini geri çekip göğsünde bir boşluk yaratmaya çalışıyor ama çıplak tenine yapışmış ateş torbalarından kurtulamıyordu bir türlü. Önündekiler de uzattıkça uzatıyorlardı işi. Neredeyse bağıracaktı. Canı yanıyor, terliyor, ateş tuğlaları gibi göğsüne yapışık duran piliçlerden nefret ediyor, etinin ayrıldığını, derisinin kıvrılıp açıldığını sanıyordu. Çevresinde bu tuhaf duruma şaşanlar da olmuştu. Kıvranıyor, zıplıyor, terliyor, gidip tenha bir yerde lanet olası piliçlerden kurtulmayı düşünüyordu. Uygun bir yer bulamasa bile iğrenç ateş tuğlalarını herkesin göz önünde çıkarıp fırlatmaya razıydı. Yaş geliyordu gözlerinden. Derken önündeki iki kişinin sıralarını kendisine verdiklerini gördü. Minnetle teşekkür ederek bir paket sütün parasını ödedi ve üst kata fırladı. Mağazanın çıkış kapısına doğru koşuyordu. Kendini serin havaya atar atmaz çıkaracaktı piliçleri. Tam kapıdan çıkıyordu ki zillerin çaldığını, ortalığın karma karışık olduğunu ve nereden çıktığını anlamadığı iki adamın kollarına yapışıp onu yukarı doğru götürdüklerini ayırt etti. Her şey bir anda bir düş gibi olup bitmişti. Yukarıdaki odada gocuğunu çıkarmışlar, onu soymuşlardı ve göğsündeki iki piliç pat diye yere düşmüştü. Pantolonun altında görünen ikinci pantolonu da çıkarmışlardı mağaza polisleri. O odada güvenlikçilerin önünde çıplak ve ince bacakları titreyerek dururken kendinden nefret ediyordu. Masanın üstünde iki piliç, bir lacivert yeni pantolon ve bir eski pantolon durmaktaydı. Yanan piliçlerden kurtulduğuna bile sevinemeden niye o zillerin durup dururken çaldığını düşünüyordu. Sonunda lacivert pantolona takılı beyaz sert plakanın alarm zillerini çaldırdığını anlayabildi. Daha önce hiç böyle bir şey görmemişti. Demek ki yeni takılıyordu bunlar. Güvenlikçiler kimliğini saptayıp serbest bırakmaya karar vermişlerdi. Yakında duruşmaya çağrılacaktı. İsveç'te hükümet kendilerine yardım ediyordu ama bir süre geçtikten sonra kesiliyordu bu para. Bulaşık ya da temizlikten başka çalışabilecekleri iş yoktu. Bu işlerden nefret ediyordu İbrahim. Ayrıca bu kuzey ülkesinde mülteciler kendilerini dünya dışında uzaya savrulmuş gibi hissediyor ve her türlü ahlaki ve toplumsal baskıdan kurtuluyorlardı. Mağazalardan kitap, yiyecek ve ufak tefek giysi aşırmak epeyce sık rastlanan bir alışkanlık haline gelmişti. Bu tip hırsızlıklarda ilk sefer yumuşak davranıyorlar ve bu eylemi hırsızlık değil, aşırma olarak nitelendiriyorlardı. Ama ikinci kez yakalanınca durum ağırlaşıyordu. İbrahim önceleri bu duruma çok üzülmüş ve kendini aşağılanmış hissetmişti ama tek iyi taraf cinayet planından kurtulması olmuştu. Bir gün Adil'e telefon edip polis beni mimledi. Artık benim bu planda yer almam doğru olmaz der demez içine bir rahatlık yayıldığını fark etti. Sıcak tavukları göğsünden çıkardığı o kurtuluş anı gibi rahatlamıştı. İbrahim'i serbest bıraktıkları sırada Rıza, Arlanda Havaalanı'nda Tahran uçağının inmesini bekliyordu. Onca yıldır görmediği annesiyle babası inecekti uçaktan. Onları alıp evine götürecekti. Daha önce de gelmeye niyetlenmişlerdi ama bir türlü izin alamamışlardı. Sonra umudu kestikleri bir anda seyahat izni çıkmıştı işte. Rıza, gelen yolcuların çıktığı kapıyı dikkatle gözlerken birden annesiyle babasını gördü. Havaalanında beklediği sürece yüreği çarpmış ve heyecandan içi içini yemişti. Onları görür görmez ilk düşüncesi "Allah'ım ne kadar değişmişler" oldu. Aslında o kadar yaşlı değillerdi. Anne babası çok genç yaşta çocuk sahibi olmuşlardı. Rıza bazen Stockholm sokaklarında neşe içinde gülerken bir yandan da hardallı sosislerini yemeye çalışan 15-16 yaşlarındaki genç kızlara bakıyor ve annesinin kendisini o yaşta doğurmuş olduğuna inanamıyordu bir türlü. Ama Bujnurt gibi köylerde kural buydu işte. Babası dedesine benzemişti iyice. Aradan geçen süre içinde annesi kilo almamış, yine zarif kalmayı bilmişti ama yüzü yaşanan onca acıyı ele veriyordu artık. Buluşma anının sıcaklığından sonra üçü de biraz sıkılmış ve konuşacak şey bulmakta güçlük çekmişlerdi. Ortak tanıdıklar, ailedeki ölümler, doğumlar, evlilikler ve İran'daki yeni rejim ancak 5-10 dakika tutmuştu. Bunların ötesinde ne konuşacaklarını bilemiyorlardı. Aralarına Bujnurt köyü ile Stockholm'den daha büyük bir mesafe girmişti. İlk iki gün böyle sıkıntıyla geçti. Üçüncü gün doktora gittiler. Rıza'nın babası gelmeden önce oğlunu telefonla aramış ve bir kadın doktorundan randevu almasını istemişti annesi için. Rıza da itaatli bir oğul olarak bu randevuyu almıştı. Şimdi annesiyle babasını Huding Hastanesi'ne götürüyordu. Doğal olarak aklına çevirmen ayarlamak gelmemişti çünkü zaten kendisi çevirmenlik yapıyordu. Ama bu konuda başına gelecekleri önceden tahmin edemezdi tabii. Yaşlıca bir kadın olan İsveçli doktor, annesini muayene ettikten sonra karı kocayı karşısına oturtmuş, sorular sormaya başlamıştı. "Cinsel ilişkiye devam ediyor musunuz?" Bu soruyu çevirmek Rıza'nın göreviydi ve duyar duymaz yüreğinin mengeneyle sıkışması da bu yüzdendi işte. Susup kaldı. Ne diyeceğini bilemiyordu. Doktor, çevirsenize dedi. Hala yatıyorlar mı? Cinsel hayatları devam ediyor mu? Rıza'yı ince bir ter bastı. Babası ve annesiyle bu konularda konuşamazdı. Ufacık bir imada bile bulunamazdı. Gumbet'te geçen çocukluğu sırasında daha okumayı yeni yeni sökerken bir gün gazetede gördüğü ırza geçme deyiminin ne anlama geldiğini sormuştu da başına gelmeyen kalmamıştı. Şimdi nasıl edip de annesine ve babasına sevişip sevişmediklerini soracaktı. Doktorun sinirlerinin gerildiğini ve kendilerini kapı dışarı etmeye hazırlandığını seziyordu. "Baba," dedi, "bu doktor size acayip şeyler soruyor." "Ne soruyor?" dedi babası. "Rıza yutkundu. Karı kocalık durumunuzun devam edip etmediğini merak ediyor." Medeni hallerini kasteder gibi sormuştu soruyu, o kelimeleri seçmişti. Babası önce bir afalladı, sonra gözlerinde durumu anladığını belirten bir kıvılcım çakıp söndü. "Evet evladım," dedi, "ona söyle ki hala karı kocayız." Rıza İsveççe "yatıyorlarmış," dedi ve derin bir nefes aldı. Kendisi de babası da iyi idare etmişlerdi durumu. Aslında babası kendisinden daha soğukkanlı, daha doğaldı. Doktorun onları bırakmaya hiç niyeti yoktu. Ayda kaç kere yatıyorlarmış? Şimdi hapı yuttuk diye düşündü Rıza. Çıldıracaktı, bunu da soramazdı artık. Ama doktor kartal gibi gözlerini üzerine dikmişti. Baba dedi, doktor ayda kaç kez karı koca olduğunuzu soruyor. Bunun üzerine baba kıpkırmızı kesildi. Deminki soruyu bir yanlış ve doğru anlama kargaşasında atlatmışlardı ama iş gitgide sarpa sarıyordu. Annesi zaten hiç yüzlerine bakmıyordu. Babası bakışlarını yere çevirerek ve utanarak bir iki kere dedi. Rıza bunu da İsveççe'ye çevirdi ve başka bir şey sormaması için doktora yalvaran gözlerle bakmaya başladı ama doktor soğukkanlı bir şekilde "Peki ilişki sırasında vajinadan kan geliyor mu?" diye sordu. Ve Rıza ölmek istedi. Bu görüşmeyi iptal etmeyi, annesini babasını alıp hastaneden götürmeyi düşündü ama belli ki annesinin önemli bir hastalığı vardı. Doktor işi çok ciddiye almıştı. Başka bir doktora gitmek ya da başka bir çevirmen bulmak çözüm olabilirdi belki. Bu sefer de yabancı bir insan aile sırlarının içine girecekti. Kısacası bu işten kurtuluş yoktu. Çareyi doktorla konuşmakta buldu. "Bunlar benim annemle babam," dedi. "İran kültüründe anne babayla böyle şeyler konuşulmaz. Bu özel soruları çevirmekte çok güçlük çekiyorum." Doktor beklemediği kadar anlayışlı davrandı ve "Durumunuzu anlıyorum ama," dedi. "Annenizin sağlığı bu geleneklerden çok daha önemli değil mi?" İçinden ona hak verdi Rıza. Doktor haklıydı. Bu kez işi daha da zordu çünkü soruyu babasına değil annesine sorması gerekiyordu. Birkaç kez "anne" dedi. Sonunu getiremedi. "Anne doktor diyor ki," diye sustu. "Şey oluyor muymuş?" Ve annesi sessizliğini ilk kez bozdu. "Rıza," dedi. "Doktor hanıma söyle, kanama var." Rıza annesinin güçlü sezgisine, doktorun sorusunu tahmin etmekteki mantık düzenine ve oğlunu güç durumdan kurtarma konusundaki kararlılığına hayran kaldı. O da çok rahat ve doğaldı. Bu durum doktorun da dikkatini çekmişti. "Annenizin İran'dan getirdiği film, tahlil ve raporları inceledim," dedi. "Biz burada bütün incelemeleri yeni baştan yapacağız. Kurallarımız böyle. Ama şu kadarını söyleyebilirim ki annenizde rahim kanseri olma ihtimali az değil." Rıza birdenbire inen bu darbenin sersemletici etkisinden kurtulmaya çalıştığı o anda annesini İsveç'te en iyi koşullarda ameliyat ettirebileceğini düşündü. Bu ülkeye gelişinin en büyük yararı bu olacaktı. İsveç tıp alanında çok ileriydi ve annesinin ameliyat tedavi masraflarını da karşılardı. Akıl almayacak kadar insancıl bir tutumları vardı sağlık konusunda. Ömrü boyunca çile çekmiş zavallı kadını elinden geldiği kadar rahat ettirecek, sağlığına kavuşmadan geri göndermeyecekti. Artık amacı buydu. Bu kargaşa arasında bir oyuna benzeyen cinayet planını, Adil'i ve ötekileri unuttu, kendini annesiyle babasının rahatına adadı. Düşünceleri annesinin tedavisi ve Nermin'i onlara tanıtmak için uygun bir ortam hazırlamakta yoğunlaşmıştı. Sami'nin hastane günleri pek fazla sürmemişti aslında. Noel'den bir gün önce onu çıkardılar. Hastanede kaldığı sürenin çoğunu yaşlı adamı gözleyerek geçirmişti. Artık pek sokulmuyordu ona ama bir gün yaşlı adam bir kez daha Sami'nin odasına girdi. Yüzüne baktı, onu uzun uzun süzdü ve sonra avazı çıktığı kadar "Orospu çocuğu!" diye bağırdı. Sami şaşırdı bu söz üzerine. İsveçli hastalar paniğe kapıldılar. "Orospu çocuğu!" diye bir kere daha tekrarladı adam. Ama bu kez daha anlaşılmaz olmuştu kelimeler. O sırada başı dönmüş olmalı ki duvara tutundu ve bir kez daha konuştu. Ama bu kez ne dediği anlaşılamadı artık. "O" gibi sesler çıkarıyordu. Sami o zaman Gunilla'nın söylediklerini hatırladı. Ur büyüdükçe davranış bozuklukları başlıyor, hasta küfrediyor ve konuşma kusurları artıyordu. artık sol bacağını sürüye sürüye gidiyordu. Belli ki ölüm iyice yakındı. Sami o anda adamla konuşma isteğine kapıldı ve kolundan tutup yavaşça odasına götürdü. Yatağına yatırdı ve Gunilla'nın yerine bakan nöbetçi hemşireyi çağırdı. Adamın bir kriz geçirdiğini anlattı ona. Gunilla adamı kortizonların yatıştırdığını ve iki kortizon arasında bu krizlerin gelebileceğini söylemişti. Nöbetçi hemşire zaten talimata da uygun olarak adama bir kortizon yaptı. Rahatlayan yaşlı adam Sami'ye minnet dolu gözlerle bakıyordu. "Çok teşekkür ederim," dedi. Sami adama iyice sokuldu, bir sandalye alıp yatağın yanına oturdu. Adamın üstüne doğru eğildi. Başucu lambası yüzüne vuruyordu şimdi. "Bana iyice bakın," dedi. "Beni tanıyor musunuz?" Adam gözlerini hayretle açtı. Sami'nin yüzünü süzdü, kaşlarını çattı, yüzünü buruşturdu. Epey bir gayret gösterdi ve sonunda gözleri yavaş yavaş aydınlandı. "Evet," dedi. "Sizi tanıyorum." Hırıltılı bir sesle konuşuyordu. Sami bu söz üzerine iyice gerildi. Bir an gözlerini yumdu. Belki de o beklediği yüzleşme anı gelmişti. Bütün hesaplar ortaya dökülecekti. "Beni nerede gördünüz?" diye sordu adama. Yaşlı adam garip bir ifadeyle süzdü Sami'yi ve "Orada," diye fısıldadı. "Orada." "Hatırlıyor," diye düşündü Sami. "Beni hatırladı ama şimdiye kadar belli etmedi." Bir yandan da yaşlı adamın yüzündeki ifadeye şaşırıyordu. Hiç çekinmiyordu adam o günleri anmaktan. Utanmıyor, üzülmüyor, sinirlenmiyordu. Sadece esrarengiz bir anlatıma bürünüyordu. Sami ile bir sırrı paylaşır gibiydi. Adamın "ben aslında size kötü davranmak istemedim," dediğini duydu. "Affedersiniz, çok affedersiniz." Sami tam "nasıl affederim" diye cevap verecekti ki yaşlı adamın biraz önceki küfürlerden söz ettiğini anladı. "Niyetim küfretmek değildi ama bana neler oluyor anlayamıyorum. Bir anda başka bir kişi oluyorum sanki. Korkunç bir hadise." Adam kendisini tanımamıştı, hiç hatırlamamıştı. Orası dediği yer hastane odasıydı. Bunun üzerine adama sorular sormaya başladı. Bakanlığı sırasında yaptıklarını hatırlıyor muydu? Yaşlı adam bunun üstüne "hatırlıyorum tabii," dedi ve arkasından atlı kovalar gibi konuşmaya başladı. "Beni kullandılar," diyordu. "Devletin her türlü gizli işinde kullandılar. Öne sürdüler. Hedef haline getirildim. Sonra da kirli bir eldiven gibi tutup sokağa fırlatıverdiler. Reva mı bu beyefendi, reva mı?" "Ne gibi işler?" diye sordu Sami. "Vatanın birliğine, bütünlüğüne tehdit oluşturan konular. Tabii her şey kanun dairesinde çözülemiyor. Teröriste karşı aynı metotlarla muamele etmek lazım. Sana kurşun atana tutup çiçek veremezsin ki. Bir sürü gizli iş. Her devletin böyle uygulamaları vardır aslında ama ben tek başına yapmadım ki bunları. Hepsinden her makamın haberi vardı. Yine de işleri bitince beni politikacılara yem yaptılar. O genel başkan olacak basiretsiz herifin ihtiraslarına kurban gittik." Adam konuştukça konuştu, anlattı. Sami de ilgiyle dinledi ama dişe dokunur bir şey çıkaramadı bu konuşmalardan. Belki gizli bir şey öğrenir, belki adamın ölüm döşeğindeki itiraflarını duyar diye umutlanmıştı. Ama nafileydi. Adam bilinmeyen hiçbir şey söylemiyor, durmadan kendisini satan politikacılardan yakınıyordu. Akşam sessizliği çökmüş hastanede, fısıl fısıl konuşuyorlardı. Birazdan uyku saati gelecekti.